Ayrım 18.
Ay ve şenlik ateşleri, Sezar Paves. Ana yolda oturan bir başka kadınları da olmalıydı. Çünkü hiç o yönden gelmiyorlardı. Belbo'dan, köprüden sapıyor, tarlaların, mısırların, çayırların içinden geçiyorlardı. O sıralarda 16 yaşındaydım ve bu işlere aklım ermeye başlamıştı. Sihrin onlara bozuluyordu çünkü gübrelerini çiğniyorlardı. Üstelik savaşta bunlar gibi subayların verdikleri sıkıntıyı anımsıyordu. Helenuto'nun yaptığı bir gece güzel bir oyun oynadılar onlara. Otların arasına gizlenip bir tel gerdiler. Adamlar bir hendekten atlayarak geldiler. Düşlerindeki kızları canlandırırken tepe taklak düşüp yüzlerini gözlerini parçaladılar. Gübrelerin içinde düşmelerini sağlamak çok güzel olacaktı. Ama o geceden sonra bir daha çayırdan gelmediler. Havalar düzelince özellikle Silva'yı kimse tutamaz olmuştu. Şimdi yaz akşamları bahçe kapısından çıkıp oğlanlarla birlikte ana yolda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya adet edinmişlerdi. Ihlamurların altından geçtiklerinde bizler de kulak verip birkaç sözcük duymaya çalışıyorduk. Dördü birden gidiyor, sonra ikişer ikişer dönüyorlardı. Silvia Irene'in koluna giriyor, gülerek, şakalar yaparak, iki erkeği iğneleyerek yürüyordu. Yeniden geçtiklerinde Silvia ile adamı ıhlamur kokularının altında bir arada oluyor, fısıldaşarak, gülüşerek yürüyorlardı. Öbür çift daha yavaş, daha arkadan geliyor, kimi kez öndekileri sesleniyor, yüksek sesle konuşuyorlardı onlarla. Bizlerin her yanı kaplayan ıhlamur kokusu altında, kalasın üstünde oturduğumuz o geceleri çok iyi anımsıyorum. 24. O yıllarda 3-4 yaşlarında olan küçük Santa görülecek bir kızdı. Saçları ileninkiler gibi sarı, gözleri Silvia'nın gözleri gibi karaydı. Ama elma yerken parmaklarını ısırdığında ya da kızıp da çiçekleri koparttığında ya da ille de ata binmek isteyip de bize tekmeler attığında anasına çekmiş olduğunu söylerdik. Sor Matteo ile öbür iki kız her şeyi daha sakin yaparlardı. Bunca öfkeli değildiler. Özellikle uzun boylu, beyazlar giyen İren çok sakindi. Kimseye tartışmaya girmezdi. Gereksinim de duymazdı buna. Çünkü Emilia'dan bile bir şey istediğinde incelikli davranır, bizlerle konuştuğunda hep gözlerimizin içine bakardı. Silvia da bakardı ama gözleri öfkeli, içten pazarlıklı olurdu. Mora'da kaldığım son yıl 50 lira alıyor, şenliklerde boyun bağı takıyor, oraya çok geç geldiğimi, artık bir şey yapamayacağım biliyordum. Bu son yıllarda bile İrene'ye ilgi duymamak yürekliğini gösterememiştim. Nuto da gösteremiyordu çünkü artık her yerde klarnet çalıyordu ve Canelli'de sevgilisi vardı. İren'in Canelli'yle biriyle konuştuğunu söyleniyordu. Birlikte hep Canelli'ye gidiyorlar, dükkanlardan alışveriş ediyor, eski giysileri Emilia'ya veriyorlardı. Bu arada Nido'nun kapıları da açılmıştı. Ev sahibi kadınla kızları oraya bir akşam yemeğe gittiler. O gün onları giydirmek için Canelli'den bir terzi geldi. Yokuşun dönemecine dek arabayla ben götürürüm onları. Cenova'daki konaklardan söz ettiklerini duydum. Gece yarısı gelip kendilerini almamı, arabayı davluya dek sokmamı istediler. Çağrılılar, arabanın döşemesinin eskimiş olduğunu karanlıkta görmezlerdi. Kötü izlenim bırakmamak için boyun bağda düzgün bağlamamı söylediler. Ama gece yarısı avluya öteki arabaların arasına girdiğimde aşağıdan bakınca konak çok büyük görünüyor, açık pencerelerden çağrıların gölgeleri geçiyordu. Görünürde kimse olmadığı için bir süre çınarların altında tek başıma kaldım. Cırcır böceklerini dinlemekten usanınca, orada da cırcır böcekleri vardı, arabadan inip kapıya gittim. İlk odada karşılaştığım beyaz önlüklü bir kız bana bakıp uzaklaştı. Sonra geri döndü. Ben de geldiğimi söyledim ona. Ne istediğimi sordu. Bunun üzerine Mora'nın arabasının hazır olduğunu söyledim. Bir kapı açıldı ve gülüşmeler duydum. Bu odada bütün kapıların üstünde çiçek resimleri vardı. Yerde de cilalı taş süslemeler. Kız geri gelip gidebileceğimi söyledi. Kadınlar bir başkasıyla birlikte döneceklerdi. Dışarıya çıktığımda bir kiliseden bile daha güzel olan bu odaya yeterince bakamadığım için üzüldüm. Atı elimle çatırdayan çakılların üstüne çınarların altına götürdüm ve başımı kaldırıp ağaçlara baktım. Alttan bakınca koruya benzemiyordu artık. Her ağaç kendi başına buyruktu. Kapıya gelince de bir sigara yaktım. Karışık bambuların iri budaklı ağaç gövdelerinin arasında yoldan yavaş yavaş aşağıya doğru inerken her bitkiye kucak açan toprağın nasıl bir şey olduğunu düşündüm. İren konakta bir erkek bulmuş olmalıydı. Çünkü arada Silvia'nın ona takılıp Kontes Hazretleri dediğini duyuyordum. Çok geçmeden Emilia'dan adamın yaşlı kadın malı satıp salmasından diye ezdiği bir sürü torunun biri olduğu ve canlı cenazeye benzediğini öğrendim. Bu torun, bu uyuşuk, bu küçük kont moraya gelmeyi kendine yediremedi hiç. Zaman zaman yalın ayak bir çocukla İrene'ye mektup gönderir, yürüyüş yapmak için onu yolun kenarında beklediğini söylerdi. İrene de giderdi. Sebze bahçesinden fasulyelere su verir ya da sırıkları bağlarken Manolya'nın altında oturan İrene ile Silvia'nın konuştuklarını duyardım. İrene şöyle diyordu. Bunda ne var? Kontes çok titizleniyor. Onun gibi bir çocuk istasyondaki eğlenceye gidemez ki. Yanında çalışanların bir araya gelmiş olur. Ne sıkıncası var bunun? Her gün evde karşılaşıyor onlarla. Ava bile gitmesini istemiyor. Babası bir av kazasında ölmüş. Ama gelip seni görebilir. Niçin gelmiyor? Dedi Silvia birden. Seninki de buraya gelip seni görmüyor. Niçin gelmiyor? Dikkat et Silvia. Sana gerçeği söylediğine inanmıyorsun. Hiç kimse söylemez gerçeği. Gerçeği düşünmek olursan aklını oynatırsın. Ona bir şey söylersen karışmam. Onu gören sensin dedi İren. Sen güveniyorsun ona. Benim tek dileğim öteki gibi davranmaması. Silvia yavaşça güldü. Fasulyelerin gerisinde bir şey yapmadan duramazdım artık. Yoksa dikkati çekerdim. Çapa yapmaya başladım, yine kulak verdim. Bir ara İren bizi duymuş olabilir mi dedi. Çocuk daha o dedi Silvia. Bir keresinde Silvia ağladı. Şezlong'da iki büklüm olup ağladı. Sirin o kemerin altında demir dövdüğü için konuşulanları duyamıyordum. İren Silvia'nın yanında duruyor, onun tırnaklarıyla yolduğu saçlarını okşuyordu. Hayır, hayır diyerek ağlıyordu Silvia. Buradan gitmek, kaçmak istiyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Sirino'nun kahrolası demir yüzünden duyamıyordum. Yukarıya gel dedi İren onu okşayarak. Yukarıya, taraçaya gel, ağlama artık. Umurumda bile değil diye bağırıyordu Silvia. Hiçbir şey umurumda değil. Silvia, Kalosso'da tarlaları olan Kravarkoarlı biriyle birlikteydi. Bir bıçkı fabrikası olan ve motosikletle dolaşan adam Silvia'yı arkasına bindiriyor, ana yola gidiyordu. Gece motorun sesini duyuyorduk. Duruyor, tekrar çalışıyor ve bir süre sonra kara saçların gözlerinin üstüne dökülmüş Silvia kapıda görünüyordu. Sormatio hiçbir şey bilmiyordu. Emilia bu adamın ilk olmadığını, daha önce doktorun olduğunun, babasının muayenehanesinde kıza sahip olduğunu söylüyordu. Bu işin 300'ünü hiç öğrenilemedi. Arturo gerçekten de onunla sevişmiş miydi? Havaların güzelleştiği, buluşmaların daha kolaylaştığı, yaz gelince niçin bozuşmuşlardı? Buna karşılık motosikletçi ortaya çıkmıştı ve herkes Silvia'nın onun için deli divane olduğunu, onunla birlikte Kamışlı'ya, dere kıyısına gittiğini biliyordu. İnsanlar Como'da, Santa Libera'da, Bravo ormanlarında rastlıyorlardı onlara. Kimi kez Nizza'da otele gittikleri de oluyordu. Dış görünüşü hep aynıydı kızın. Koyu gözleri alev alevdi. Evlenmeyi ummuyor muydu bilmiyorum. Ama Kraver kralım bu Matteo huysuz bir orman köylüsüydü ve bir sürü kızın kanına girmiş, kimseye yar olmamıştı. Silvia'nın bir çocuğu olursa benim gibi piç olacak. Ben de böyle doğmuşum diye düşünüyordum kendi kendime. İren de üzülüyordu bu duruma. Silvia'ya yardım etmeye çalışıyor, bizim bildiklerimizden çok daha fazla şey biliyordu. İrene'yi motosikletin arkasına ya da dere kıyısındaki sazların arasına birisiyle birlikte tasarlamak olacak şey değildi. Herkes bunun büyüdüğünde Santina'ya daha yakışacağını söylüyordu. Üvey ana hiçbir şey demiyor, yalnızca iki kızın daha uygun bir saatte eve dönmelerini istiyordu. 25. İrene'yi kardeşi gibi umutsuz görmedim hiç. Ama iki gün Nido'ya çağrılmayacak olsa bahçe parmaklarının gerisinde sinirli bir biçimde bekler ya da elinde bir kitap, bir örgü alıp Santina ile birlikte gider, bağda oturur, yola bakardı. Güneş şemsiyesini açıp Canelli'ye doğru gittiğinde mutlu olurdu. Canlı cenaze Casarino ile neler konuştuklarını bilemiyordum. Bir gün Canelli'ye doğru çılgın gibi pedal basarken onları akasyaların arasında görür gibi olmuştu. Ayakta duran İren kitap okuyor, onun karşısında bir sıraya oturmuş olan Casarino da ona bakıyor gibi gelmişti bana. Günlerden bir gün çizmeli Arturo yine ortaya çıkmış, taraçanın altında durup yolu gözlemekte olan Silvia ile konuşmuştu. Silvia onu yukarıya çağırmamış, yalnızca günün boğucu olduğunu ve bu alçak topuklu ayakkabıların bir ayağını havaya kaldırmıştı, artık Canelli'de bulunduğunu söylemişti. Arturo göz kırparak dans müziğini çalıp çalmadıklarını, İren'in hep piyano çalıp çalmadığını sormuştu. Ona sorsana demişti Silvia, çamın ötesine bakarak. İren neredeyse hiç piyano çalmıyordu artık. Nido'da piyano olmadığı, yaşlı kadının bir genç kızın ellerine piyanonun tuşlarını dolaştırdığını görmeye dayanamadığını söylüyordu. İren yaşlı kadını görmeye gittiğinde, üzerinde yünden yeşil çiçekler işlenmiş, işleme çantası da birlikte götürüyor, eve Nido'nun yaşlı kadının okuması için verdiği kitaplar getiriyordu. Deri ciltli eski kitaplardı bunlar. O da yaşlı kadınla resimli bitki dikiş dergilerini götürüyordu. Bunları her hafta özel olarak Canelli'den aldırıyordu. Serafina ile Emilia, İren'in kontes olabilmek için elinden geldiğini yaptıklarını görüyorlardı. Bir keresinde Sormatteo, kızlara dikkat edin, kimi yanlışlar ölmek bilmezler demişti.
Ayrım sonu.